Ayrım 24, Loughlamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 224. Beşinci kısım. Kısa ve sorunsuz bir idam oldu. Dük'ün urgancı başıları mesleklerinde oldukça tecrübeliydiler. Bu Locke'un gördüğü ilk idam değildi ve sonuncusu da olmayacaktı. Hatta hükümlülerden biri son dakikada Pere Landro'nun takdisi için yalvarınca o ve Sansa kardeşler gereken tüm saygı işaretlerini yapma fırsatını da buldular. Siyah köprüdeki trafik idamlar süresince durdurulmuştu. Ardından gelen bir saat zorunlu bekleme süresi boyunca da küçük bir muhafız, izleyici ve rahip grubu ortalıkta dolanmaya devam etti. Rüzgar estikçe cesetler bağlı bulundukları urganları gıcırdatarak sağa sola dönüp durdu. Locke ile Sansa'lar küçük el arabalarıyla birlikte bir kenarda saygıyla beklediler. Sonunda sarı ceketliler birkaç ağza Guillar rahibesinin dikkatli bakışları altında cesetleri yukarı çekmeye başladılar. Her bir ceset ölüm tanrıçası tarikatının siyah ve gümüş renklerine bürünmüş iki siyahatın çektiği üstü açık bir yük arabasına dikkatle yerleştirildi. Yukarı çekilen son ceset uzun bir sakala ve kazınmış bir kafaya sahip ince yapılı bir adamdı. Sol kolu ucu büzüşmüş kırmızı bir bilekle son buluyordu. Dört sarı ceketli bu cesedi çocukların beklettikleri el arabasına taşıdı. Yanlarında bir ağza Guilla rahibesi de vardı. Gümüş örgülerden yapılma o esrarlı maske kendisine çevrildiğinde Locke'un sırtından aşağı bir ürperti yayıldı. ''Pere Landro'nun küçük biraderleri'' dedi rahibe. ''Bu adamı temsilen nasıl bir şefaat diliyorsunuz?'' Sesi 15-16 yaşından büyük olmayan çok genç bir kadına aitti ama bu Locke'un gözündeki ürkütücülüğünü daha da arttırıyordu. Küçük çocuğun boğazı bir anda kurudu. ''Her ne verilirse onu diliyoruz'' dedi Kahlo. ''On ikilinin isteklerini farz etmek haddimiz değildir'' diye devam etti Kahlo. Rahibe başını çok hafif bir şekilde eğdi. ''Bana bu adamın karısının definden evvel Pere Landro evinde bir tören istediği söylendi.'' ''Kocasının böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu düşünmüş olacak.'' dedi Kahlo. ''Emsalsiz bir durum değil. Fakat yas tutanların bizim aracılığımızla hanımdan şefaat dilemeleri çok daha yaygındır.'' ''Ustamız kocasının bakımını üstleneceğimize dair zavallı kadıncağıza bir şeref sözü verdi.'' dedi Locke nihayet konuşmayı başararak. ''Size veya hanımların en adiline garezimiz elbette ki yok ama sözümüze bağlı kalmalıyız.''
''Elbette, niyetim yanlış bir şey yaptığınızı ima etmek değildi. Beden toprağa verilmeden önce her ne söylenirse söylensin, her ne yapılırsa yapılsın, en sonunda onu tartacak kişi zaten hanım olacak.'' Genç kadının bir işaretiyle sarı ceketliler cesedi el arabasına bıraktılar. İçlerinden biri ucuz bir pamuklu kefen açıp sadece başının tepesi açıkta kalacak şekilde antrimin naaşının üstünü örttü. ''Uzun sükût hanımı sizi ve ustanızı korusun.''
''Göz ardı edilenlerin efendisi sizi korusun'' dedi Locke, Sansa'larla beraber reverans yaparak. Rahibenin boynundaki gümüş kurdele onun kendileri gibi basit bir mürit olmadığını gösteriyordu. ''Sizi ve kardeşlerinizi.'' Sansa ikizleri el arabasının önündeki iki sırığı kavradı. Locke da itmek ve yükü dengede tutmak için arkaya geçti. Anında bu konumu seçtiğine pişman oldu. İdam edilen adam pantolonunu kendi bokuyla doldurmuştu ve koku giderek güçleniyordu. Locke dişlerini sıkarak Pere Landro evine hürmetler diye seslendi. Sansa'lar yavaş adımlarla el arabasını siyah köprünün batı kısmı boyunca çektiler. Sonra da kuzeye dönüp oynak çarşının doğu bölgesine çıkan geniş ve alçak köprüye doğru ilerlediler. Eve dönmek için biraz dolambaçlı bir yol seçmelerine rağmen bu durum hiç şüphe uyandırıcı değildi. En azından idam alanından ayrıldıklarını gören herkesten iyice uzaklaşana kadar.
Grup biraz daha hızlanarak ve ölü adamın onlara sağladığı ilave saygının keyfini çıkararak, tabii adamcağızın hayattayken gerçekleştirdiği son beyhude eylemin kokusuna katlanmayı sürdüren Lokariç, sola döndü ve Faurya'ya çıkan köprülere yollandı. Oraya vardıklarında güneye inerek Videnza mahallesine, yani sarı ceketlilerin sıkça devriye gezdikleri nispeten temiz ve geniş adaya girdiler. Videnza'nın merkezindeki pazar meydanında oynak çarşının çalkantılı karmaşasını hor gören tanınmış tüccar zanaatkarlar mevcuttu. Bunlar daima yeni harçla sıvanan ve kütük kereste destekli çerçeveleri düzenli olarak boyanan, eski fakat güzel evlerinin zemin katında iş yapardı. Mahallenin kiremitli çatıları adet gereği parlak ve düzensiz renklerle perdahlanırdı. Mavisiyle, moruyla, kırmızısıyla, yeşiliyle gözü okşar ve parlak sıcak güneşin altında cam gibi ışıldarlardı. Bu meydanın kuzey girişine vardıklarında Kalo hızla arabanın yanından ayrılıp kalabalığın içinde kayboldu. Lok da şükran duaları mırıldanarak onun yerini almak için öne geçti. Bu yeni düzenle sıra dışı kargolarını Ambrosin Strollo'nun, yani Kamor'un bizzat düke hizmet veren bir numaralı mumcusunun dükkanına götürdüler. Eğer Camor'da Perelandro'nun adının kederli bir aşağılamayla anılmadığı tek bir camiye varsa o da Videnza'dır demişti zincir bir keresinde. Tüccarlar pinti insanlardır ve zanaatkarların derdi başından aşkındır. Ama seçtikleri meslekte güzel kâr edenler az çok mutlu olmaya yatkındırlar. Öyleleri sıradan halka göre rahat bir yaşam sürdürürler. Tabii bizim gibiler onlara askıntı olmadığı sürece. Lok Galdo ile beraber el arabasını Madame Strollo'nun dört katlı evinin önüne çekerken gördükleri saygıdan etkilendi. Burada hem tüccarlar hem de müşteriler ceset önlerinden geçerken başlarını eğiyorlardı. Hatta içlerinden pek çoğu iki eliyle birden önce gözlerine, sonra dudaklarına ve en sonunda da kalplerine dokunarak on ikilinin sözsüz hayır dua işaretini yapıyordu. ''Canlarım'' dedi Madame Strollo, ''bu ne büyük bir şeref, size ne kadar alışılmadık bir görev verilmiş böyle.'' Yaşı ilerlemiş ince yapılı kadın, Locke'un o sabah dil döktüğü memurenin bir tür kozmik zıttıydı. Strollo onlara özenli bir saygıyla yaklaşıyor, ağır cübbelerinin altında sucuk gibi terleyen bu kızarık suratlı iki küçük müride sanki daha güçlü bir tarikatın gerçek birer rahibiymiş gibi davranıyordu. Ayrıca antrimin pantolonundaki kokuyu alıyorsa bile bunu dile getirmekten sakınıyordu. Kadın dükkanının sokağa açılan vitrininde geceleri aşağı doğru açılarak işletmesini hınzırlıklardan koruyan ağır bir tahta tentinin altında oturuyordu. Vitrin yaklaşık 3 metre genişliğinde ve onun yarısı yüksekliğindeydi. Madame Strollo'nun etrafı fantastik bir bal mumu kentinin evlerini ve kulelerini andıran kat kat sıra sıra mumla çevriliydi. Simyasal küreler hem soyluların hem de sıradan halkın başlıca ışık kaynağı tercihi olarak daha ucuz mumların yerini büyük ölçüde almıştı. Geriye kalan az sayıdaki mum ustasıysa ürünlerini her gün daha da hoş kokular karıştırarak bu akıma karşı koyuyordu. Ayrıca Camor'un tapınaklarının ve inananlarının törensel ihtiyaçları devam ediyor ve soğuk cam ışığı genel olarak o ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kabul ediliyordu. Definden evvel bu adam için 3 gün 3 gece ayin yapacağız dedi Lok. Ustama yeni mumlar lazım. İhtiyar zincirimi kastediyorsun? Zavallı adamcağız, bakalım. Temizlik için lavanta, takdis için güz kan çiçeği ve hanımların en adili için kükürt gülleri istiyorsun değil mi? Lütfen dedi Lok, içindeki gümüşlerin şıngırdadığı mütevazı bir deri kese çıkararak. Birkaç tane de kokusuz adaklık her 4 çeşitten yarım düzine yeter. Madame Strollo mumları dikkatle seçip parafinli beze sardı. Müessesenin hediyesi dedi. Lok ambalaja itiraz etmek için ağzını açtığında ve her bir pakete yarım düzineden biraz daha fazla koymuş olabilirim. Lok laf olsun diye ona direnmeye çalıştıysa da yaşlı kadın mallarını paketlemeyi bitirirken birkaç kritik saniye boyunca adeta sağır olup çıktı. Lok kesesinden 3 solon çıkarttı, bir düzinesine daha sahip olduğunu kadına göstermeye dikkat etti ve göz ardı edilenlerin efendisi adına Madame Strolla ile çocuklarına tam 100 yılsı had dileyip dükkandan geri geri çıktı. Mum paketlerini el arabasına koyup antrimin donuk bakan gözlerini yanındaki battaniyenin hemen altına sıkıştırdı. Galdo'nun yanındaki yerini almak için döndüğü anda yırtık pırtık ve kirli giysiler içindeki daha uzun boylu bir çocuk ona çarparak sırt üstü yere düşürdü. Ah dedi gerçekte Kalo Sanza olan çocuk. Binlerce kez özür dilerim, ne kadar sakarım. Durun kalkmanıza yardım edeyim. Çocuk Lok'un uzattığı eli tuttu ve asılarak onu ayağa kaldırdı. 12'li aşkına bir mürit, beni affedin, beni affedin. Orada durduğunuzu görmedim. Çocuk endişeyle cıkcıklayarak Lok'un beyaz cübbesindeki tozu toprağa silkeledi. İyi misiniz?
İyiyim, iyiyim.
Sakarlığımın kusuruna bakmayın, böyle olsun istemedim.
Zararı yok, kalkmama yardım ettiğiniz için teşekkürler.
Kalo bunun ardından belini eğerek yapmacık bir selam verdi. Sonra da koşarak kalabalığın arasına karıştı. Birkaç saniye içinde gözden kaybolmuştu bile. Lok abartılı hareketlerle üstünü başını silkelerken içinden 30'a kadar saydı. 31'e gelince de ansızın el arabasının yanına oturdu. Kukuletalı başını ellerinin arasına aldı ve burnunu çekmeye başladı. Birkaç saniye sonra hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sıranın kendisine geldiğini anlayan Galdo ona yaklaşıp yanına diz çöktü ve bir elini dostunun omzuna koydu.
''Çocuklar'' dedi Ambrosina Strollo, ''çocuklar sorun ne? Yaralı mısınız? O sersem size bir şey mi yaptı?''
Galdo dostunun kulağına fısıldarmış gibi yaptı. Lok mırıldanarak ona karşılık verdi ve Galdo da kıçüstü yere oturdu. Ellerini kaldırıp mükemmel bir hüsran taklidiyle kukuletasını çekiştirirken gözleri kocaman açılmıştı.
''Hayır Madame Strolla'' dedi, ''çok daha kötü bir şey oldu.''
''Daha mı kötü? Ne demek istiyorsun? Sorun nedir?''
''Gümüşler'' dedi Lok ağlamaklı bir sesle. Başını kaldırıp kadına yanaklarından aşağı dökülen yaşları ve ustaca kıvrılmış dudaklarını gösterdi. ''Kesemi çaldı. Beni soydu.''
''Kesedeki para bu adamın dulunun yaptığı ödemeydi'' dedi Galdo. ''Sadece mumlar için değil, cenaze töreni, takdisimiz ve defin içinde, onun naaşla beraber.'' ''Peder zincire götürecektik.'' diye atıldı Lok. ''Ustamı yüzüstü bıraktın.''
''O dikili aşkına'' diye mırıldandı yaşlı kadın. ''Şu küçük hergeleye de bakın hele.''
Tezgahından başını uzatarak şaşırtıcı derecede güçlü bir sesle haykırdı.
''Hırsız! Hırsız var!''
Lok başını bir kez daha ellerinin arasına gömerken yaşlı kadın kafasını yukarı kaldırıp tekrar bağırdı.
''Lucrezia!''
''Efendim dine'' diyen bir ses yükseldi açık bir pencereden. ''Bu hırsız meselesi de ne oluyor?''
''Ağabeylerini uyandır çocuğum. Onları hemen aşağı inmelerini ve sopalarını da yanlarına almalarını söyle.''
Kadın dönüp Lok ile Galdo'ya baktı.
''Ağlamayın benim sevgili çocuklarım, ağlamayın. Bunu bir şekilde telafi edeceğiz.''
''Biri hırsız var.'' diye mi bağırdı dedi elinde sopasıyla koşa koşa çıka gelen sırık gibi bir inzibat çavuşu. Hardal sarısı ceketinin etekleri peşi sıra dalgalanıyordu. Yanında 2 sarı ceketli daha vardı.
''Sen ne biçim bir inzibatsın ki kazağının o küçük yan kesici piç kurularının buraya kadar gelip dükkanımın önünde müşterilerimi soymalarına izin veriyorsun Vidrick?''
''Ne? Burada mı? Onlar mı?''
İnzibat çavuşu dertli çocuklara, tepesi atmış yaşlı kadına ve üstü örtülü cesede bakarken kaşları alnından fırlayıp gitme teşebbüsüyle havaya kalktı.
''Ah iyi de adam zaten ölü.''
''Tabii ki ölü. Seni gidi kuş beyinli. Bu çocuklar bir takdis ve cenaze töreni için onu Perelandra evine götürüyorlardı. O küçük yan kesici az önce içinde dulun parası bulunan keseyi çaldı.''
''Biri Perelandra müritlerini mi soydu? Hani o kör rahibe yardım eden çocukları?''
Kocaman bir göbeğe ve dizi dizi ilave gıdılara sahip, kıpkırmızı suratlı bir adam bir elinde yürüyüş değneğiyle, diğerinde ise tehlikeli görünümlü bir nacakla sallanarak çıka geldi.
Ciğeri beş para etmez soysuz piç kuruları, bu ne alçaklık. Hem de Videnza'da, hem de güpegündüz.
Üzgünüm dedi Lok ağlayarak, çok üzgünüm, hiç dikkat etmedim. Hata bende, keseyi daha sıkı tutmalıydım, öyle hızlıydı ki. Yok daha neler çocuk, senin bir suçun yok dedi Madam Strollo.
İnzibat çavuşu düdüğünü öttürmeye başladı. Yürüyüş değnekli şişman adam sövüp saymaya devam ederken Strollo'ların evinin arkasından pirinç uçlu kıvrık sopalar taşıyan bir çift delikanlı çıktı. Ninelerinin zarar görmediğini anlayana kadar birkaç hızlı bağırışma daha yaşandı. Kadının kendilerini çağırma sebebini öğrendiklerinde de onlar da tehditler, küfürler ve intikam yeminleri sayıp dökmeye başladılar.
Alın dedi Madam Strollo, alın çocuklar, mumlar size hediyem olsun. Videnza'da böyle şeyler olmaz, biz bu tür olaylara göz yummayız.
Kadın Lok'tan aldığı 3 solonu tezgaha geri bıraktı.
Kesede ne kadar para vardı?
Size ödeme yapmadan önce 15 solon dedi Galdo. Yani 12'si çalındı, zincir bizi tarikattan atacak.
Aptal olma dedi Madam Strollo, o para yığınına 2 sikke daha eklerken dükkanın önündeki kalabalık artmaya devam etti.
Tabii ya diye aykırdı şişman adam, o küçük iblisin bu şekilde bizi küçük düşürmesine izin veremeyiz. Madam Strollo ne kadar veriyorsunuz, ben daha fazlasını vereceğim.
Hay tanrılar cezanı versin seni gidi bencil ihtiyar domuz seni, sanki üste çıkmasan.
Benden bir sepet portakal dedi kalabalıktaki kadınlardan biri. Size ve gözsüz rahibe. Ben de bir solon verebilirim dedi başka bir tüccar elindeki sikkeyle öne çıkarak.
Vidrik,
Madam Strollo kıpkırmızı suratlı komşusuyla yaptığı tartışmaya ara verdi.
Vidrik, bu senin suçun. Bu müritlere en azından birkaç bakır borçlusun.
Benim suçum mu? Bak hele.
Hayır, asıl sen bak hele, bundan böyle Videnza'dan bahsederlerken, ah orası rahipleri soydukları yer değil mi diyecekler. Biçare Perelandro müritlerinin parasını gasp ettikleri yer, 12'li aşkına. Tıpkı yangın yeri gibi, hatta daha kötüsü.
Kadın yere tükürdü.
Ya zararlarını telafi etmek için bir şeyler verirsin, ya da senin yüzbaşına şikayet ederim. Ondan sonra da saçların ağarıp dişlerin dökülene kadar bir bok teknesinin başına geçersin.
İnzibat çavuşu yüzünü ekşiterek öne çıkıp elini kesesine attı. Fakat daha şimdiden iki çocuğun etrafında yoğun bir kalabalık vardı. Çocukların ayağa kalkmalarına yardım edildi ve Lok'un sırtı sayamayacağı kadar çok kez teselli amaçlı sıvazlandı. İkili sikke, meyve ve ufak tefek hediye yağmuruna tutuldu. Tüccarlardan biri değerli sikkelerini ceketinin ceplerinden birine koyup kesesini onlara verdi. Lok ile Galdo yüzlerine ikna edici şaşkınlık ve huşu ifadeleri takındılar. Aldıkları her bir hediyede sırf laf olsun diye karşı çıkmayı da ihmal etmediler.
6. Kısım. Tek elli Antrim'i Perelandro evinin rutubetli ibadethanesine güvenle yerleştirdiklerinde vakit akşamüstünün 4. saatiydi. Beyaz cübbeli 3 çocuk, Kalo Tapınak semtinin girişinde sorun yaşamadan onlara katılmıştı. Hafif adımlarla basamaklardan indi ve kalın kollarından birine bakır güğümüne sarmış olarak alışıldık yerinde oturan peder zincirin yanına çöktü.
Çocuklar dedi adam. ''Cesal'in hayatımı kurtardığına pişman olacak mı?''
''Hiç de bile'' dedi Lok.
''Harika bir ceset getirdik'' dedi Kalo.
''Biraz kokuyor'' dedi Galdo.
''Ama onun dışında'' dedi Kalo. ''Şahane bir ceset.''
''Daha öyleyi nasıldı'' dedi Lok. ''Hala taze.''
''Bunu duyduğuma sevindim, hem de çok. Ama sormam gereken bir şey var. Neden son yarım saattir gelip geçen herkes güğümüme para atıp bana Videnza'da yaşananlar için üzgün olduğunu söylüyor?''
''Videnza'da yaşananlar için üzgünler de ondan'' dedi Galdo.
''Taverna falan yakmadık. Veli nimet üstüne yemin ederim'' dedi Lok.
''Peki öyleyse'' dedi zincir, yaramaz bir evcil hayvana hitap edercesine yavaş konuşarak. ''Siz çocuklar cesedi tapınağa koymadan evvel onunla ne yaptınız?''
''Para kazandık.''
Lok o tüccarın bağışladığı keseyi ağır bir şangırtı eşliğinde güğümün içine attı. Tam olarak 23 solon 3 bakır.
Ve bir sepet dolusu portakal dedi Kalu.
Paket paket mum diye ekledi Galdo. 2 somun karabiberli ekmek, mumlu kutuda küçük bir bira ve birkaç nur küresi.
Zincir bir süre ses çıkarmadı. Sonra da göz bağını düzeltirmiş gibi yaparak ama aslında altını birazcık kaldırarak güğümün içine baktı.
Kalo ile Galdo kıkırdaya kıkırdaya Lok'un kurdu ve onların yardımıyla uygulamaya koyduğu planı en kaba hatlarıyla açıklamaya başladılar.
''Vay babamın kemiği'' dedi Zincir ondan sözlerini bitirdiklerinde. ''Gözüm üstünde derken sana kahrolası bir sokak tiyatrosu canlandırman için izin verdiğimi hatırlamıyorum Lamora.''
''Harcadığımız parayı bir şekilde çıkarmalıydık'' dedi Lok. ''Cesedi sabır sarayından almamız 15 gümüşe patladı. Şimdi ise biraz kârdayız. Tabii mumlar, ekmekler ve birada cabası.''
''Portakalları unutma'' dedi Kalo.
''Nur küreleri de'' dedi Galdo. ''Çok güzeller.''
''Madrabaz bekçi aşkına'' dedi Zincir. ''Daha bu sabah burada eğitim verenin ben olduğum gibi bir yanılsama içindeydim.''
Bunun ardından bir süre samimi bir sessizlik içinde oturdular. O sırada güneş batıdaki kavisli alçalışına geçti ve kenti uzun gölgeler sarmaya başladı.
Eh neyse ne.
Zincir kan dolaşımını hızlandırmak amacıyla kelepçelerini birkaç kez sarstı.
Size harcamanız için verdiğimi geri alacağım. Kalo, sen ve kardeşin artan paradan birer gümüşü istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Lok, sen de geri kalanı. Borcunu kapatmakta kullanabilirsin. Bu parayı adilce çaldın.
Üstünde orman yeşili bir ceket ve 4 köşeli bir şapka bulunan iyi giyimli bir adam tam o sırada tapınak basamaklarını tırmandı. Güğümün içine bir avuç sikke attı. Paralar takır derken gümüşle karışık bakır gibi bir ses çıkardı. Adam 3 çocuğa şapka çıkardı.
''Ben Videnza'danım. Bugün olanlara çok kızdığımızı bilmenizi isterim.''
''Size ve çocuklarınıza 100 yıl sıhhat bağışlansın.'' dedi Lok ve ''göz ardı edilenlerin efendisi sizi korusun.''
24. ayrımın sonu. Sayfa 232.